Ayrım 24 sayfa 199. Bremen Ateş'in mektubu ve karşılığı. Gönül ister ki mektuplar bir bir ele alınsın. Hepsine yer ve karşılık verilsin. Ne var ki gönülün istediği her zaman olmuyor, oluyor mu? Derginin sayfalarının sınırları ortada. Bu köşe daha da sınırlı. Mektuplara yanıt için iki sayfa ayrıldığı halde ancak olabildiğince oluyor. Diyanet İşleri eski başkanı Profesör Doktor Süleyman Ateş'in mektubu. Mektuplar arasında Süleyman Ateş'inki de var. Ateş hem bu alandaki çalışmalarıyla tanındığı hem de ve belki de daha önemlisi Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yaptığı için ayrı bir önemi özelliği var. Mektubuna da bu nedenle ayrı bir önem verilmesi gerekir. Ateş'in mektubu şöyle başlıyor. 2000'e doğru dergisinin 11 Mart 1990 sayısının Turandos'un imzasıyla yayınlanan bir yazısında Kur'an'da ayın bir mucize olarak ikiye bölündüğünün söylendiği, gerçekte böyle bir şeyin olamayacağı, bu ifadeyle Kur'an'ın bilime ters düştüğü anlatılıyor. Ömrünü Kur'an'la geçirmiş bir insan olarak bu sathi yorumu düzeltme ihtiyacı duydum. Ateş, önce şunu kesinlikle belirteyim ki Kur'an'ın kendi orijinal vahyinde bilimle ters düşen hiçbir şey yoktur diyor. Buna göre Bakara suresinin 259. ayetinde anlatılan eşeğiyle birlikte ölen bir kişinin bulunduğu yerde 100 yıl ölü olarak kaldığı, sonra önce kendisini dirildiği, sonra eşeğinin kemiklerinin birleştiğini, ardından kemiklerin etle kaplandığını ve sonunda diriliverdiğini görmesi bilime ters düşmüyor. 160. ayette anlatılan İbrahim'in 4 kuşu parçalayıp her bir parçayı bir dağın üzerine koyduğu, sonra bu kuşları çağırdığı, kuşların dirilip İbrahim'in çağrısına uyarak uçup yanına geldiği bilime ters düşmüyor. Ali İmran suresinin 49. ve Maide suresinin 110. ayetlerinde anlatılan İsa'nın kuş heykeli yaptığı, bu heykeli üfürdüğü, çamurdan kurşun canlanıp kuş olduğu, İsa'nın ölüyü dirilttiği bilime ters düşmüyor. Kur'an'da anlatılan Sümer söylencelerinden Tevrat'a, oradan da Kur'an'a geçtiği artık ilahiyatçılarca bile kabul edilen Nuh tufanı ve Ankebut suresinin 14. ayetinde anlatılan Nuh'un toplumu içinde 950 yıl kaldığı bilime ters düşmüyor. Süleyman Ateş sonra Kur'an'ın ilmiliğine kendi deyişiyle bir Hristiyan bilim adamının Kur'an'a hayranlığını tanık gösteriyor ve sonra konuya giriyor. Süleyman Ateş'e göre Kur'an'da ayın ikiye bölündüğü anlatılmıyor. Ateş, Kur'an böyle bir şey söylememiştir ama çürük rivayetleri gerçek sanan yorumcular Kur'an'ı rivayetlere göre yorumlayıp hataya düşmüşlerdir diyor. Demek ki Süleyman Ateş'e göre Kamer suresinin ilk ayetlerinde anlatılan ayın bölünmesine ilişkin rivayetler, yani hadisler tümüyle çürüktür. Bu rivayetler çürüktür diyebilecek bir hadisçi gösterilebilir mi? Süleyman Ateş lütfen bir hadisçi bulsun. Evet, arasın tarasın, yalnızca bir hadisçi bulsun ve o hadisçi konumuza, yani ayın ikiye bölünmesine ilişkin hadislerin rivayetlerine çürük desin. Ateş bunu diyen, kitabında böyle bir sava yer veren bir hadis uzmanı bulsun yeter. İşte meydan. Süleyman Ateş bunu başarırsa konumuzdaki tartışmayı kazanmış sayılacaktır. Buyursun, meydan olabildiğince açık kendisine. Konuya ilişkin hadislerin yer aldığı kaynaklar Buhari'nin, Müslim'in es-sahihleri gibi sağlamlıkları İslam dünyasında benimsenen hadis kitaplarıdır. Bunlardaki hadisler de çürük değil, sağlam olarak kabul edilir. Ayrıca konuya ilişkin hadislerin sağlamlık derecesinin şöhret basamağında olduğu da hadis uzmanlarınca belirtile gelmiştir. Dahası kimilerince bu hadislerin mütevatır olduğu, yani sağlamlığının en yüksek basamağında bulunduğu savunulmuştur. İslam'ın ateşli savunucularından ve zorlamalı yorumlarıyla Kur'an'ı bilim dünyasındaki gelişmeler karşısında savunmaya çabalayan Süleyman Nedvi ve onun kitabını dilimize çeviren ve yine zorlamalı yorumlarıyla tanınan Ömer Rıza Doğrul bile bu konuda Süleyman Ateş'in yaptığını yapmıyor. Nedvi'nin kitabında, parantez içinde Doğrul'un çevirisinde, şunları okuyoruz. Kıyamet aletinin alametlerinden biri kamerin, parantez içinde ayın, ikiye bölünmesidir. Bu alamet Resulü Ekrem tarafından gösterilmiştir. Kur'an diyor ki, kıyamet yaklaştı, kamer bölündü. Fakat onlar bir ayet, parantez içinde mucize, gördükçe yüz çevirirler ve bu arizi bir sihirdir, parantez içinde büyü derler. Akliyundan olan bazı Müslümanlar şakkı kamer, parantez içinde ayın bölünmesi mucizesinin peygamberimiz zamanında vuku bulmadığını, belki bunun kıyamet alemine alametlerinden biri olduğunu söylerler. Bunu kabul için kıyamet yaklaştı ve kamer, parantez içinde ay, bölündü. Nazm-ı Celil'indeki mazi fiillerin, parantez içinde geçmiş zaman kiplerinin, müstakbeli, parantez içinde geleceği, ifade ettiğini kabul etmek icap eder ki bu doğru değildir. Şakk-ı kamer, parantez içinde ayın bölünmesi, hadisesi, Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Hanbel, Tayalisi, Hakim, Beyhaki, Ebu Naim tarafından en sarih, parantez içinde açık, surette kaydolunmaktadır. Bu hadisenin ravileri Ashab'tan Abdullah İbn Mesud, Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer, Enes İbn Malik, Cübeyr İbn Mutim, Ali İbn Ebi Talib, Hüzeyfe İbnül Yeman ile Sayır Zevat'tır. Dipnot. Süleyman Nedvi, Asr-ı Saadet, çeviri Ömer Rıza Doğrul, İstanbul 1928, 2 Taksim 1605-1606. Ayın Muhammed zamanında bölündüğünü anlatan peygamberin arkadaşlarının Kamer suresindeki ayetleri açıklamaya yönelik söylediklerini yalanlayabilirsiniz. Bunlar yalan söylüyorlar, böyle bir şey olmamıştır diyebilirsiniz. Nasıl ki böyle diyenler olmuştur, kaynaklarda belirtildiğine göre Nazzam'da parantez içinde ölümü 845 bunlar arasındadır. İbn-i Kuteybe parantez içinde 828-889 Nazzam'ın ayın Muhammed döneminde mucize olarak bölündüğünü söyleyenlerden Abdullah İbn Mesud'u yalanlamasına değiniyor ve şunları yazıyor. Parantez içinde Arapçasından aynen çeviriyorum. Nazzam İbn Mesud'a yalancılık suçunu yüklüyor. Bu ise gerçekte İbn Mesud'u yalanlama değil, peygamberlik simgesini küçültmektir. Doğrudan Kur'an'ı azime yalanlamaktır. Çünkü Tanrı kıyamet yaklaştı, ay ikiye bölündü diyor. Eğer ay o zaman ikiye bölünmeyip de Tanrı'nın bunu söylerken amacının ay gelecekte bölünecek demekse, ardından onlar parantezine inanmazlar. Bir mucize gördüklerinde yüz çevirirler ve bu bir büyüdür derler. Demesinin anlamı ne olur? Bu söz bir topluluğun ayı bölünmüş olarak gördüklerinin bir kanıtı değil midir? Dipnot. İbn Kuteybe Tevilu Muhtelifil Hadis Mısır 1326 S30-31 Süleyman Ateş'in yorumu. Süleyman Ateş işin gerçeği şudur deyip şunları yazıyor. Kamer suresinin 1. ve 2. ayetlerinde kıyametin çok yaklaşmış olduğunu belirtmek üzere kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı. Parantez içinde insanlar böyle bir mucize görecek olsalar dahi yine yüz çevirirler. Ve süre gelen bir büyüdür derler buyurulmaktadır. Bu ifade ayetlerin indiği zaman ayın yarılmış olduğunu değil, kıyamet arifesinde düzenin bozulup ayın yarılacağını anlatır. İleride olacak işlerin kesinliğini belirtmek için olayın geçmiş zaman kipiyle anlatılması Arapçada olduğu gibi Türkçede de vardır. Mesela fakültenin son sınıfına gelmiş bir öğrenciye "Sen artık fakülteyi bitirdin" denir. Bu tabir öğrencinin fakülteyi bitireceğinin kesinliğini anlatır. Ateş'in dediği gibi geleceği kesin olan bir olaydan geçmiş zaman kipiyle söz edilmesi vardır. Ama yerine ve söz dizimine göre olur bu. Her yerde ve her söz için bu olmaz. Kamer suresinin söz edilen ayetlerinde de bu olamaz. Olamayacağı için de müfessirler ateşin ileri sürdüğü anlamı verme yoluna gitmemişler, gidememişlerdir. Arapçadaki hakikati, mecazı, Arapçanın her türlü özelliğini çok iyi bildikleri için. Ateşin dediği anlam verilecek olsa Kamer suresinin kıyamet yaklaştı ve ay bölündü diyen birinci ayetin anlamı şu olacaktır. Kıyamet yaklaşacak ve ay bölünecek. Kıyamet yaklaşacak demenin saçmalığı ortada. Bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Öyleyse kıyamet yaklaştı anlamındaki sözün kendi anlamında kullanıldığını kabul etmek gerekir. Ve ay bölündü anlamındaki sözle ve ay bölünecek demek istendiğini düşünelim. O zaman ayete şu anlamı vermek gerekecek. Kıyamet yaklaştı ve ay bölünecek. İşte bu olamaz. Bunun olamayacağının gerekçesi tefsirlerde şöyle açıklanır. Geçmiş zaman kipine gelecek zaman anlamı yüklemek çok uzak bir olasılığı zorlamaktır. Geçmiş zaman kipine gelecek zaman anlamı yüklemek çok uzak bir olasılığa zorlanmaktır. Dipnot Hazin 4 Taksim 226 Ferazi 29 Taksim 28 Fahrettin Razi şöyle diyor. Müfessirler tümüyle derler ki anlatılmak istenen şudur. Ay bölünmüştür ve bu ikiye bölünme geçmiş zamanda parantez içinde peygamber döneminde olup gerçekleşmiştir. hadislerde bölünme olayını kanıtlamıştır. Buhari'nin Es-Sahih'inde de sahabeden bir topluluğun aktardığı meşhur bir hadis yer alır. Dipnot. Razi aynı yer. Tefsirlerde ay bölündü anlamındaki söze ay parantez içinde ileride bölünecek diye anlam vermenin batıl olduğu belirtilir. Dipnot. Örneğin bakınız hazin aynı yer. Süleyman Ateş geçmiş zaman kipiyle gelecek zamanda olacakların anlatıldığına Kur'an'dan örnekler vermeye çalışıyor ama o verdiği örneklerin söz dizimleri gelecek zaman anlamı vermeye elverişlidir. Kamer suresinin konumuza ilişkin ayetlerindeki söz dizimiyle gelecek zaman anlamı vermeye hiçbir biçimde elverişli değildir. Süleyman Ateş ikinci ayetin başındaki sözlere de olduğundan başka anlam veriyor. Süleyman Ateş'in kaynakları. Kısacası Süleyman Ateş'e göre Kur'an'da ayın ikiye bölündüğüne ilişkin bir anlatım yok. Kur'an'da böyle bir şey anlatılmıyor. Dahası Kur'an'da böyle bir şeyin olmadığı anlatılıyor. Ateş bunu ileri sürerken esasen büyük müfessirler olayı böyle açıklarlar diyor. Ateş'in anlatmasına göre İslam dünyasında büyük ve muteber müfessirler olarak biline gelmiş olanların hiçbiri büyük müfessir değil. Ateş iki kaynak veriyor. Mehasinut Tevil ve Et Tefsirul Hadis. İkincisinin de konuya ilişkin yerini yanlış yazmış. 2 Taksim 61-62 demiş. Doğrusu 1 Taksim 61-62. Bu iki kaynağın yazarlarını da belirtmemiş. Biz belirtelim. Birincisinin yazarı Muhammed Cemulettin el-Kasimi. İkincisinin yazarı ise büyük müfessir olması şöyle dursun. İslam dünyasında ilgili olanlarca bile pek tanınmayan Muhammed İzzet Derüze. Şunu da belirtelim. Süleyman Ateş bu kişinin İslam dünyasında konunun uzmanlarınca ciddiye alınmayan zorlamalı yorumlarını, kendisinin özgün görüşleri, yorumları yemiş gibi yazıyor. Birinci kaynaksa parantez içinde Kasimi kendisini doğrulamıyor. Yalnızca ayın Muhammed döneminde bölündüğünü kabul etmeyenlerin kafir, dinsiz sayılamayacaklarını anlatıyor. Süleyman Ateş'e bir çağrı. Süleyman Ateş'i yüz yüze tartışmaya çağırıyorum. Kendisini seçeceği yerde konunun uzmanları önünde kaynakları ortaya koyarak tartışalım. Ömrünü Kur'an'la geçirmiş olduğunu söyleyen ve Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmış olan profesör kabul ederse buyursun mindere. Mektuplar. Bu köşe el vermediği için gelen mektuplara karşılık verilemiyor. Uzun zaman aradan geçtikten sonra ancak birkaçı ele alınabiliyor. Oysa gönül isterdi ki hepsi tek tek ele alınsın ve hepsine yer ve karşılık verilsin. Gelen mektuplar ya İslamcı çevrelerden küfür, tehdit biçiminde oluyor ya da laik çevrelerden övgü biçiminde. Eleştiri niteliğinde pek olmuyor. Küfürler, tehditler hemen hemen aynı biçimde, aynı havada. Öylesine ki başı okununca ardından ne geleceği belli oluyor. Çoğu imzasız, kimi de acayip adlarla. Belli ki takma adlar. Oysa eleştiri olsun isterdik. Şöyle soğukkanlı ve uygarca. Küfürler ve tehditler. İstanbul'dan Osman Bulada P.I.T adına yazdığını belirtiyor. Bu harflerin ne anlama geldiğini de açıklıyor. Puşları itlaf tugayı demekmiş. Mektubun altında not anlamında hamiş denerek şu not düşünmüş. Eğer paçanız sıkıyorsa bu mektubu dergi zannettiğiniz o paçavrada neşretmekten çekinmezsiniz. Lakin nerede sizin gibi yavşaklarda o cesaret? Mektup şöyle başlıyor. Eya mütedeyyüsü müntehip turan dursun dümbüyü. Eya faciri fasıkı kazibi melun sıfatına hakkıyla iktisap etmiş hamama olanı. Eya hamili tacı şeytani labisi libası katrani ile telepüs etmiş. Athena gonaras kılıklı Salman Rüştü mukallidi nadide pezevenk. Ey nar cehennemin yağlı kütüğü. Cenab-ı Hakk'ın kahrı, laneti ve intikamı üzerine olsun. Resulünün ve ashabının şefaati senden ırak olsun. Dibaca kabilinden olmak üzere haşr gününde dinozorlarla hamam böceği beynindeki bir cümle haşarat ve sürüngen takımıyla birlikte haşrolunarak cehennemin en müntena semtinde Ebu Cehil ve Ebu Leheb misillu cümle yaranınla ebediyen komşu olmanı niyaz ederiz. Ve ulan ey tenasül cihazlarımızın daimi atış poligonu mevkiini ihraz etmiş olan müstesna yavşak diyerek sürüp gidiyor. Tam adab-ı İslamiye'ye uygun olarak bu kesimde şaheser olur umuduyla yazılmış olsa gerek. Ama bence o denli de değil. Çünkü neler neler var bu alanda. Bu küfürnamenin tümüne yer verilebilirdi. Ama bu öteki okurlara haksızlık olurdu. Onun için hoşgörüle. Adab-ı İslamiye'ye tam uygun mektup kalemi alıp göndermiş olanlardan biri de yine İstanbul'dan zarfın üzerinde Ahmet Akar'ın gönderdiği yazılı. Ama mektupta ad yok, imza yok. Bu İslam kahramanı da "Ey Amerikan uşakları namussuzlar" diye başlıyor. Namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, adi köpek. Amerika'nın ve Rusya'nın besili köpekleri türünden sövgüler sergiliyor. Bu arada da tehditler. "Ey sen, alçakların da alçağı Turan Dursun. O köpeklerin nasıl gebertildiğini gördün mü? Sen de öyle köpek gibi sürüne sürüne gebertileceksin. Senin o adı adi abin Rüşdi'yi İngiltere koruyor. Ya seni kim koruyacak? Alçakların ta alçağı." Mektubuma istemeyerek son verirken "Allah'ın büyük laneti üzerinde olsun. Bütün bela ve musibetler üzerinizde olsun. Biji İslam. Yaşasın İslam." Cihadül İslam li felahil. Parantez içinde. Yani Kürdistan'ın kurtuluşu için İslami cihat. Yazısı eski harflerle ve imza yerine amblem konmuş bir mektupta. "Turan Bey, siz Salman Rushdie'nin yaptığından daha beter yapıyorsunuz. Çünkü Salman Rushdie'nin yaptığı sizinkinin çeyreği kadar değildir. Biz insanların düşüncelerine saygı gösteren insanlarız. Ama insan da bu saygınlığını lekelememeli. Lekelediği zaman bizler de onun saygınlığını lekeleyebilecek güçte olduğumuzu ve her zaman sizin gibi yüreksizlerin üstesinden gelebileceğimizi peşinen söyleyelim. Sonunda bizi uyarmada diyemezsiniz. Tehdit ve aşağılamalar sürüyor." As bıçakçı adını kullanmış bir Müslüman köşemdeki bir yazımı kesmiş. Resmimdeki kaşımla gözümle oynayıp kendince şeytana benzettikten ve bir hançeri boğazıma sapladıktan sonra bir zarfın içinde bana, parantez içinde ekibine doğru kanalıyla göndermiş. Üzerinde de küfürler, tehditler. "Bana bak şeytanın çocuğu. Her şey iyi tamam da Müslümanlarla dolup taşan bir ülkede bu din bilgisi diye saçma sapan yazmak senin neyine? Yoksa canından bezip hayatından vaz mı geçtin? Eğer bir an önce gibirip cehenneme gönderilmek istiyorsan derginizin gelecek sayısında, parantezin içinde 15 Ekim 1989'daki sayısında da yaz da bir yolunu bulup icabına bakarız. O konuda hiç şüphen olmasın. Hiç acı çektirmeden cehenneme postalarız. Eğer bu sayfayı dergiden çıkarmayıp da yazmaya devam edersen bunu böyle bil ki Salman Rushdie gibi kendi ölüm fermanını kendi eline vermiş olursun. Sövgüler, korkutmalar içeren mektuplar sürüp gidiyor." Küfür ve tehditler boşuna. Küfür de, tehdit de yüreksizliğin, tükenmişliğin ürünüdür ve boşunadır. Tavuklar üzerine gidiş sürecek, şimdiye dek yalanlarla örtüle gelmiş, karanlıklarda güçlülerin yararına saklına gelmiş, nedenli mesaili müstetire, parantez içinde gizli saklı din konuları varsa bir bir ortaya dökülüp sergilenecektir. Buna kimsenin kuşkusu olmasın. Daha güzel bir dünyanın, ışıklı dünyanın, özgürlüklerin, insan aklı ve bilimin bütün boyutlarıyla geçerli olduğu bir dünyanın kurulması için bu tür çabalar su kadar, hava kadar gereklidir. Ve şu da unutulmamalı ki bunun korkula gelen, ürküle gelen izimlerle de hiçbir ilgisi yoktur. Övgüler. Bu köşede çıkan yazılardan övgüyle söz eden mektuplar da az değil. Bu mektupların tümüne yakın bir bölümünde dile getirilen bir istek var. Turan Dursun'un yazdığı yazılar bir kitap olarak basılıp yayınlansın. Önce bu ortak isteğe karşılık vermek gerekiyor. Yazılar bir kitap olarak yayınlanacak. Bu köşedekilerin de içinde bulunduğu ve din konularına ilişkin yazılar bir kitapta toplanacak. İlk kitap yayınlanacak, ikinci, üçüncü, dördüncü kitaplar da ardından gelecek. Böylece din karanlığının ve içinde beslene gelen tabuların hakkından gelmeye çalışılacak. Kaynaklarla, akıl ve bilim ışığıyla. İnsanca ölçülerin geçerli olduğu daha güzel bir dünya için. Bekleyin lütfen. Köln'den yazan Halis Altunsoy mektubunda şöyle diyor. Din bilgisi sayfasına çıkan yazılarınızı ilgi duyarak okuyorum. Sizden iki ricam var. Birincisi, bu konuda çıkan yazılarınızı içeren bir kitabınız varsa onu istiyorum. İkincisi, Zebur ve özellikle Tevrat'ın Türkçesini nasıl temin edebilirim? Yardımcı olabilirseniz müteşekkir olurum. Sevgili okur, kitabın çıkması uzun sürmez. Çıktığı zaman öğreneceksiniz. Böylece birinci isteğiniz yerine gelecek. İkinci isteğinizi oluşturan sorunuza gelince. Zebur diye bir kitap yok. Bu sözcük Kur'an'da tekil olarak 3 kez geçer. Nisa suresi ayet 163, İsra suresi ayet 55, Enbiya suresi ayet 105, 1. ve 2. ayette Kur'an'ın Tanrısı şöyle diyor. Ve Davud'a Zebur'u indirdik. Parantez içinde Nisa suresi ayet 163, İsra suresi ayet 55. 3. ayette ise şöyle dendiği görülüyor. Andolsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık ki yeryüzüne iyi kullarım mirasçı olacak. Parantez içinde Enbiya suresi ayet 105. Zebur sözcük anlamıyla kitap yazma, kitap, özellikle de içinde hikmet, parantez içinde yararlı tanrısal bilgiler bundan kitap anlamlarındadır. Dipnot: Rağıp el-Müfredat Z-B-R. Çoğul olarak geçtiği yerlerde kullanıldığı dört anlamdan biri de bu sözlük anlamıdır. Dipnot: İbnül Cevzi Nesitül Ayunin Nevazır Beyrut 1985 S-338. Davud'un Zebur diye bir kitabı yoktur. Davud'un mezmurları vardır. Mezmurlar bugün Ahd-i Atik, parantez içinde eski ahd, eski ahit diye bilinen bütünün içinde yer alır. Tevrat dendiğinde de tümü birden amaçlanır. Buna göre Davud'un kitabı, yani mezmurlar, Tevrat'ın bütünü içinde yer almıştır. Bu kitaba Kur'an'da Zebur denmesinin Muhammed'in ya da öğreticisi durumunda olanların bir yanlış okumalarından ve o yanlışlığın Kur'an'a geçirilmesinden ya da daha sonraki eklemlerden kaynaklandığı düşünülebilir. Enbiya suresinin 105. ayetinde yer alan alıntıyı mezmurlarda buluyoruz. Parantez içinde bakınız Tevrat, mezmurlar 25, 13, 37, 11, 22, 29, 39, 69, 36, 102, 28. Bu İncil'de de var. Parantez içinde bakınız Matta 5, 5. Tevrat Kitab-ı Mukaddes diye yayınlanan bir kitap da var. Her yerde bulunabilir. Kıbrıs'tan yazan Mehmet Emin Panel, dinsel geriliğin alt edilmesi için girişilen savaşımda yazılarımızın kendisine büyük destek sağladığını yazdıktan sonra aydınlanmak için Aziz Nesin'in herkesin Kur'an'ı okuyup anlamasını önerdiğini anımsatıyor. Kur'an'ı anlamak için de hangi kaynaklardan izlemek gerektiğini ve en bilimsel Türkçe Kur'an'ı nasıl elde edilebileceğini soruyor. Kur'an'ın Türkçesi her yerde bulunabilir. Kimin çevirisi olursa olsun okunabilir. Birkaç çeviriden karşılaştırmalı olarak okunması daha iyidir. Ama sıradan bir çeviri okunduğunda da Kur'an'ın bir mucize olduğu yolunda şimdiye dek ileri süre gelen savun nedenli uydurma olduğu, Kur'an'daki çelişkiler, akıl ve bilim dışılıklar anlaşılabilir. El verir ki iman koşullanmasıyla değil de akılla, mantıkla, eleştirici gözle okulsun. Mehmet Emin Panel, Muhammed'in yaşamını öğrenmek için en yararlı kaynakların hangileri olabileceğini soruyor. Muhammed'in yaşamını öğrenmek için Türkçe kaynaklar. Türkçe'de çevrilmiş olanlardan Leoni Kayeto'nun İslam Tarihi, parantez içinde Hüseyin Cahit Yalçın çevirisi, oldukça objektif sayılabileceklerin başında salık verilir. Ne var ki eski harflerledir. Güvenilebilecek bir Türkçe kitap bulmak kolay değil, dahası olanaksız gibi. Ancak Muhammed inancı dünyaya bakışı konusunda sağlıklı bilgi için başvurulabilecek kitaplar hiç yok değildir. Olanların başında Profesör Doktor İlhan Ersel'in kitapları gelir. Özellikle de Şeriat ve Kadın adlı kitabı, Cemil Sena'nın Hazreti Muhammed'in Felsefesi adlı kitabından da dikkatli okunursa yararlanılabilir. Olabilse de temel kaynaklardan, Arapçasından ve birinci elden okunup izlenebilse. Bu kişide yazılanlar böyledir. Okuyucu mektubunu şöyle bitiriyor. Şimdi de en çok istediğim 2000'e doğru dergisinde yazdıklarınızı ve daha başka yerde yazmışsanız onları toplayıp bir kitap haline getirirseniz gerek Türkiye halkına gerek Kıbrıs Türk toplumuna çok büyük hizmet etmiş olursunuz. Yusuf Elinden yazan Nusret Ateş, siz Türkiye'de bilinçli olarak ve öz kaynağından kanıtlar ve somut delillerle bir tabuyu yıkmaya çalışıyorsunuz. Sizi yürekten kutluyorum diyerek ve burada yer veremeyeceğim türden övgüyle giriyor mektubuna. Ardından şunları yazıyor. Yolu okulu olmayan bir köydeyim. Yine de sağ olsun gazete bayi arkadaş fırsat buldukça 2000'e doğru ve teori dergilerini yollamayı ihmal etmiyor. Teoride daha geniş yazma olanağınız olduğu içindir ki daha detaylı bilgi alabiliyoruz. Sorularıma geçmeden önce bu çalışmalarınızı kitap olarak yayınlasanız da biz de yararlansak nasıl olur acaba? Bunu beklemek hakkımızdır sanırım. Nusret Ateş'in sorularının özeti şöyle. Kur'an'da 6666 ayet olduğu doğru mu? Kur'an'a sonradan eklemeler olmuş mudur? Kutuplarda namaz ve oruç ibadetlerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin Kur'an'da bir açıklama var mıdır? Kur'an'da 6666 ayet bulunduğu söylentisi gerçeğe dayanmıyor. Bu konuda bilgilenmek için 2000'e doğrunun 25 Mart 1990 günü sayısındaki bu köşeye bakılabilir. Kur'an'lı bir skandal başlıklı yazıya bakınız. Muhammed dönemindeki Kur'an'ın orijinali hiçbir yerde yoktur. Muhammed dönemindeki Kur'an ayetlerinin ne tümü ne de aynı bulunuyor elde. Birinci ve ikinci orijinallerinin yıkılmış olması nedeniyle hiç kimse aslında tam olarak bilemez. Orijinal diye yutturula gelen yazmaların da bu bakımdan bilimsel temeli yoktur. Osmanlı döneminde yapılan derleme ve yazmalar da bugün dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor. Geniş bilgi için 2000'e doğrunun 29 Mayıs 1988 günü sayısına kapak konusu olan yazıya bakılabilir. Kutuplarda namaz ve oruç hakkında ne ayet ne de hadis var. İslam'ın açığını kapatmak ve durumu kurtarmak için yorumlara başvuruluyor. Ama boşuna. Niceleri gibi bu açık da yorumlarla kapatılamaz. Kur'an'ın tanrısının kutsal kitaplara geçtiği dönemlerde kutuplar biliniyordu ki. Dahası her şeyden, tüm ibadetler yıldız tapımından, güneş ve ay kütlerinden alınmadır. Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız Saçak Dergisi, Şubat 1988, Eren Kutsuz, parantez içinde Turan Dursun, Güneş Kültü, S4-62. Ayrım sonu sayfa 209.